iklimin geleceği.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Dünya sıcak hava dalgalarıyla boğuşuyor. Kanada'da 84 yılın rekor sıcaklığı 50 derece ile yaşandı. Sıcak hava dalgalarıyla 719 kişi birkaç gün içinde hayatını kaybetti. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'da aynı şekilde. Finlandiya'nın Laponya bölgesi 1914'ten beri en yüksek sıcaklığa ulaştı ve en sıcak Haziran'ı yaşadı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kesimleri başta olmak üzere kuzey yarımkürede hissedilen aşırı sıcaklar iklim değişikliğinin sonuçları konusundaki endişeleri artırıyor. Uzmanlar insan kaynaklı küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olaylarının görülme sıklığını artırdığını belirtiyor. Ülkemizde en sıcak Mayıs ayını yaşadı ve Temmuz ayında aşırı sıcaklar, şiddetli yağmur hatta dolu yağışına şahit oluyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı raporuna göre dünyada her yıl plastiğin 63 milyon tonu çöplüklere gidiyor, 51 milyon tonu doğaya sızıyor, 13 milyon tonu da okyanuslara dökülüyor. 2050'de balıktan çok plastik olacak denizler ve okyanuslarda diyor uzmanlar. Tek kullanımlık plastik ürünler 3 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklandı. Dileriz tek kullanımlık plastikler için ülkemizde de bir adım atılır. Mayıs ayı sonunda yurt dışından polietilen çöp ithalatı yasaklandı. Belki iyi bir haber daha gelir, tek kullanımlıklar da yasaklanır. Yangınlardan söz etmiştik geçen hafta. Bodrum'da, Marmaris'te, Denizli'de, Bingöl'de, ülkemizin farklı yerlerinde çıkan yangınlarla içimiz, geleceğimiz yandı. Havaların ısınmasıyla bu yangınlarla yine karşılaşabiliriz. Yangınların birçok nedeni var ama insan kaynaklı olanları önlemek elimizde. Sigara izmaritlerini, su şişelerini, yanıcı maddeleri ormana, yeşile atmamamız, olmayacak yerde mangal yapmamamız, anız yakmamamız gerekiyor. Orman yangını gördüğünüzde arayacağınız telefonsa 177. Bir orman yandığında yok olan sadece ağaçlar mı sevgili dinleyiciler, hiç düşündünüz mü? Elbette hayır. Hayvanlar, bitkiler, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı. Bütün bir ekosistem. Peki orman deyince sadece ağaçlar mı gelmeli akla? Bozkırın, çayırın hiç mi payı yok bu ekosistemin zenginliğinde? İşte bugün ilk konuğumuz Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu ile bu konuyu ele alacağız. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Tavşanoğlu programımızda. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
Merhaba Fıstık Hanım, hoş bulduk.
Efendim söz konusu orman yangınları olunca insan çok üzülüyor gerçekten ve çoğunlukla da yazın oluyor değil mi? Serin yerlerde de elbette, örneğin Karadeniz'de de geçtiğimiz yıl orman yangınlarıyla karşılaştık ama daha çok havaların ısınmasıyla doğrudan bir etkisi var diye düşünebilir miyiz?
Tabii, yani aslında bazı bölgeler için bunu söyleyebiliriz. Özellikle yaz kuraklığının olduğu yerlerde, bizim Akdeniz kuşağında olduğu gibi, Akdeniz bölgesinde ve Ege bölgesinde olduğu gibi yangınların çoğu yazın gerçekleşiyor. Bunda tabii kurumuş olan bitkilerin, vejetasyonun çok büyük bir rolü var. Yani eğer o kadar kuru olmasa bu kadar çok yangın çıkmayacak. Zaten ülkemizi dikkate alırsanız, işte Karadeniz'de çıkan yangının aslında ne kadar az olduğunu ve dikkat ederseniz belki genelde kışın orada böyle fön rüzgarlarıyla özel kurutucu rüzgarların olduğu dönemlerde yangın çıkar genellikle. Yazın biz yönümüzü Akdeniz'e çeviriyoruz. Yangınlar Akdeniz'de çıkıyor. Biraz bu dolayısıyla da dünyanın her yerinde farklı örüntüleri var yangınların. Yani bazı yerlerde işte bahar yangınları oluyor, bazı yerlerde yaz yangınları oluyor, bazı yerlerde kış yangınları oluyor. Bunlar mümkün. Evet. Ama bize en çok etkileyen tabii ki Karadeniz'de nemli bir ortam var. Yıl boyu neredeyse yağış var. Bu tabii nemli bir ortam sağladığı için yangınlar çıksa bile çok fazla büyüyemiyor. O yüzden de bizim hep bu bizi endişeye sevk eden ya da işte acaba ormanlarımız yok mu oluyor endişesine sevk eden büyük yangınlar çoğunlukla bizim Akdeniz, Ege coğrafyasında ve genel olarak Akdeniz havzasında gerçekleşiyor.
Evet. Önce peki neleri kaybediyoruz? Neleri hayatımızdan ya da ekosistem bütünlüğünden çıkartmış oluyoruz?
Yani her zaman kayıp olarak nitelememek lazım. Çok büyük ve şiddetli yangınların zararları var, bu kesin. Öncelikle toprakta erozyon miktarını artırabilir, bitki örtüsünün yok olmasından dolayı. Özellikle de geç yangınlar, yazın geç döneminde gerçekleşen, Eylül'ün sonuna doğru gerçekleşen yangınlar, sonrasında hemen yağış geldiği için erozyon miktarı çok daha fazla artabilir. Onun haricinde yine yangının var olduğu yere bağlı olarak biyoçeşitlikte bir azalma ya da değişmeme söz konusu olabilir. Bizim eğer kastettiğimiz orman alanlarının yok olmasıysa, bu ormanların yangınların en büyük etkisi.
Evet, aslında az önce söylediğiniz çok önemli bir cümleden yola çıkarak devam etmenizi rica edeceğim. Evet. Biz yanınca neleri kaybediyoruz, ormanlar yanınca dedim. Siz de dediniz ki her zaman kayıp olarak nitelememek lazım.
Evet.
Her yanan yerin ağaçlandırılmasıyla ilgili olarak doğru adımların atılmadığına dair uyarılarınız vardı. Ve bunun ötesinde yangının ekosistemlerde çok ciddi bir rolü olmasından söz ediyorsunuz. Bu vurgunuz çok önemli, çok dikkate değer. Her zaman kayıp olarak nitelememek ne demek efendim?
Şöyle diyelim, şimdi yangınları sadece son 100 yılda gerçekleşen olaylar olarak alırsak hani yanlış yapmış oluruz. Yani sadece insan nüfusu çoğaldı, o yüzden yangınlar oldu. Hayır. İnsanlar bu bölgelerde medeniyetler kurmadan önce de milyonlarca yıldır buralarda yangın ekolojik bir faktördür. Dolayısıyla da yani insanlar olmadan da yangınlar var olabiliyor ki günümüzde de Türkiye'deki istatistiklere baktığınızda bölge bölge değişmekle birlikte %20 ile %10 arasında yıldırım kaynaklı yangınlar olduğunu görüyoruz. Yani insan sebebiyle olmayan. Şu anda çok fazla, o ayrı bir konu. Ama bu geçmişe yönelik bu kadar uzun bir yıllar boyunca sistemin adapte olabilmesi yangınlara, onları yangından sonra kendilerini yenileyebilmeye sağlıyor. Ve bu sayede aslında biz yangından sonra her şey yok oldu diyoruz ama yok olan ağaç örtüsü ama sonrasında tekrardan gelme üzerine aslında bir adaptasyonları var, uyarlanmaları var.
Toprak altında da yaşayan bölümleri var değil mi? Biz yüzeyde olanı görüyoruz tabii.
Tabii. Zaten birçok organizma, yani mesela bizim makilikler dediğimiz ormanların altında da bulunan büyük çalılar aslında ölmüyorlar yangında. Bu belki şaşırtıcı olabilir birçok dinleyicimiz için ama gerçekten toprak altındaki organları sayesinde tekrar sürgün veriyorlar. Yani bugün biz bir meşe, çalı şeklinde bir meşe gördüğümüzde 30-40 yaşındadır dediğimizde aslında onun toprak altındaki organları belki 500 yaşında ve belki o 500 yaşındaki bir bitki bireyi aslında hayatı boyunca belki 10 tane yangın geçirdi. Biz bunu bilmiyoruz tabii. Ama bu sayede birçok canlı yangından sonra kendini devam ettirebiliyor. Ama bizim genelde odağımız ağaçlar üzerine oluyor ister istemez. Olarak da öyle yetiştiriyoruz. Hani ağaçları korumalıyız. Ağaçlar çok önemlidir. Buna hemfikirim hani birçok açıdan. Ama sizin de program başında söylediğiniz gibi ormanlar sadece ağaçlardan oluşmuyor. Onun haricinde birçok bitki ve diğer hayvan türlerinden de oluşuyor. Ve bir bütün olarak baktığımızda ağaçların büyümesi biraz daha yavaş. O yüzden belki bir yerin yangından sonra orman olduğunu görmek belki bir 30-40 yıl beklememiz gerekebiliyor. Ama sonuçta yine de ekosistemin kendini 3-4 yıl içinde hızlıca yenileyebildiğini görebilirsiniz. Uzaktan yeşil örtüyü belki orman kadar çok göremeseniz de yakınına gittiğinizde bazen biyoçeşitliğin çok daha fazla arttığını da görüyorsunuz. Toprakta bekleyen, yangını bekleyen tohumlar sayesinde. Evet. 30-40 yıl yangın olmadığında çimlenemeyen tohumlar var Akdeniz'de. Bu da bize yangınla nasıl bir uyumlu bir ekosistem olduğunu bize gösteriyor.
Yani sadece ormanlık alan değil, bozkır ve çayırın da ekolojik çeşitlilik açısından hepsinin anlamı ve işlevi var. Sera gazı salımlarını azaltmada ciddi bir rolü var ve tabii iklim değişikliğiyle doğrudan bir bağlantıyı bu boyutuyla bu alanları da devreye sokarak düşünmek gerekiyor o zaman.
Kesinlikle. Mesela karbon deposu olarak hep ağaçlar düşünülüyor yaygın olarak. Tüm dünyadaki ülkelerde aslında bu. Bilimde bile böyle bir eğilim var. Yani her yeri ağaçlandırırsak dünyada açık alanları, işte çayırları, bozkırları, Afrika savanlarını iklim değişikliğine mücadele ederiz. En yanılgı var. Halbuki birçok çalışma yeni yapılmış, yani son 3-4 yılda yapılmış birçok çalışma şunu gösteriyor. Çayırlardaki, çalılıklardaki, hatta bazı ormanlardaki toprak altında biriktirilen karbon aslında toprak üstündekinden çok daha fazla olabiliyor. Ve o yüzden aslında bir yerin, o çayırı siz yok ettiğinizde, orayı ağaçlandırdığınızda, bizim bozkırları düşünelim, normalde ağacın olmadığı bir yere gidip oraları ağaçladığınızda o toprağın karbon tutma kapasitesini de kaybediyorsunuz. Oradaki ağaçlar da tabii ki doğal olmadıkları için, oraya plantasyon oldukları için bir ormandaki kadar iyi büyüyemiyorlar ve aslında net olarak bir zarar etmiş oluyorsunuz karbon anlamında. Kaybedilen biyoçeşitliği zaten hiç söylemiyorum. Evet. O yüzden hani genelde hani bu konuda ekologlar olarak uyarmayı görebiliyoruz. Yani
efendim, sizin
bir bölgenin ağaçlandırılmasından önce orada gerçekten doğal bir ağaç örtüsü var mı, eskiden yok mu, bunun araştırılması lazım.
Evet. Şimdi sizin bu söylediklerinizden yola çıkarak yangınlar gerçekten yaz geldiğinde daha da çok oluyor. Evet. Ve ormanlaştırmanın ekosistem içinde çok restorasyon açısından baktığımızda sert bir restorasyon yöntemi olarak fidan dikimiyle yapıldığını görüyoruz. Ama burada demek ki ezbere düşünmeden ve bir araştırma yapılmadan nereler ağaçlandırılmalı, ağaçlandırılmamalı ona çok dikkat edilmiyor. Demek ki ağaçlandırmanın yeri ve ağaçlandırmanın biçimi bile son derece önem taşıyor bu söyledikleriniz doğrultusunda.
Bunu aslında şöyle, birçok uzman veya bu konuda deneyimli Orman Bakanlığı'nın personeli bu konuda bilgi sahibiler. Birçok alan sanıldığının aksine doğrudan gidilip oralara ağaç dikilmiyor. Oralarda ormanlaştırma çalışması yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Bunun birçok yolu var dediğiniz gibi. Tohum atılabiliyor mesela. Alanı sürüp diğer biyoçeşitliği yok edip ağaç dikmek yerine ağaç desteği anlamında tohum desteği yapılıyor. Fidenin çok olmadığı yerlere. Bunlar bizim de önerebildiğimiz restorasyon uygulamaları ama özellikle halkımıza şu yönde bir eğilim var. Bu yönde de açıkçası hem Orman Bakanlığı'na hem çeşitli bu konudaki çevre derneklerine hem politikacılara da baskı yapıyorlar. Bu da negatif bir sonuç doğuruyor. Şöyle bir istek var. Hemen her yer ağaçlandırılsın, yeşil olsun. Sabırsızız bu konuda ama doğa böyle işlemiyor. Doğaya zaman tanımak lazım. Doğanın kendi kendine yenilenmesi, toparlanabilmesi için zaman tanımamız lazım. Bunun için de birkaç on yıl belki sabretmek gerekiyor. Çünkü biz eğer bu zamanı tanımazsak doğaya, bu dolaylı restorasyon tekniklerini teşvik etmezsek gelecekte bu ormanların ağaçlandırma sonucunda çok daha fazla yanacağını biz biliyoruz zaten. Evet. Biyoçeşitliği kaybetmemiz onun yanında zaten en büyük negatif etki. O yüzden hani doğayla uyumlu bir ormanlaştırma ve restorasyon çalışması her zaman önemli. Ama ne yazık ki bazen aktif uygulamalarda görüyoruz. Yani tüm yangın alanının 100 hektar yanıyor, tamamının ağaçlandırdığı uygulamaları bizzat gördüm. Açıkçası ekolojik anlamda, ekonomik anlamda da fazla bir değeri olmadığını söyleyebilirim.
Sizin tabii tanıtırken ekoloji anabilim dalı öğretim üyesi dedim. Temel ekoloji ders kitaplarında yangın ekolojisiyle ilgili bölümlerin ağırlıklı yer alması yanında bir de yangın körlüğü olarak ifade edilen bir durum var. Bu sanıyorum şu anda hemen hepimizi etkisi altına almış bir körlük olsa gerek. Bu anlayışın ekologlar arasında giderek gerilemesi insan merkezli yangın algısının da değişmesine yol açıyor. Yani biz aslında sadece yeşili ve doğayı orman olarak değil, yaban hayatının bütünü, ekolojinin tamamı olarak düşünürsek galiba doğanın dilini tam olarak anlamış olacağız diyebilir miyiz efendim?
Kesinlikle. Çok güzel ifade ettiniz. Doğanın dilini anlamak çok önemli. Biz kendi subjektif bakış açımızla bazen bakıyoruz doğaya. Bazen ekologlar bile öyle bakıyor. Yani yangın körlüğü bilim camiasında konuşulan bir konu, yangın ekologları tarafından. Bazen hani yangının ne kadar önemli bir faktör olabileceğini, ekosistemleri şekillendirmede ne kadar önemli olduğunu henüz anlayamamış birçok ekolog dünyada hani yangını anlamadan yorumlar yapabiliyorlar ve gerçekten bizi yanlışa götürecek yorumlar ama gerçekten son yıllarda hani yangınlar konusunda bu çalışmaların artması sizin de bahsettiğiniz gibi ders kitaplarına yavaş yavaş girmesini sağladı. Ekoloji ders kitaplarına en azından. Onun haricinde birçok bilim insanı da artık hani daha yangınla düzgün bir şekilde bakarak, yangını dikkate alarak ekosistemleri yorumlamaya başladı. Bu bizim tabii elimizde büyük bir güç sağlıyor. Çünkü eğer biz var olan bir şeyi göz ardı edersek ekosistemleri yönetmeyi başaramayız. Önümüzde bir iklim değişikliği denen problem var. İklim değişikliğine nasıl adapte olacak bu ekosistemler ya da bizim kendi üretim sistemlerimiz nasıl adapte olacak yangına eğilimli ekosistemlerde? Bunların hepsini anlayabilmemiz için bizim önce yangını iyi bir şekilde anlayıp yangının da iklim değişikliği kadar aslında yangın rejimlerinde değiştiğini fark etmemiz gerekiyor. Bu da tabii yangın anlayışının gelmesiyle olacak bir şey. Ama hani genel olarak söyleyebileceğimiz şey çok miktarda yangın çıkıyor şu anda ülkemizde düşünürsek. Ve bunların büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Ama uzun vadede düşündüğümüzde yani yüzyıllar, bin yıllar süreçlerinde düşündüğümüzde aslında yangının doğal bir süreç olduğunu unutmamamız lazım. O yüzden yanan bir yeri ister yıldırımdan dolayı yansın, ister insan kaynaklı sebeplerden dolayı yansın, yanan yere muamele ederken doğanın dinamiklerine de saygı duymamız evet. gerekiyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim bu değerli katkılarınız, bilgileriniz için. Yeniden görüşmek üzere Sayın Tarşanoğlu.
Ben teşekkür ederim.
İyi çalışmalar, hoşçakalın.
Sağ olun, iyi yayınlar.
Sağ olun. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu ile orman yangınlarını ve aslında ormanın yanmasının ne anlam ifade ettiğini, peşinden gelen müdahalelerin ise nasıl yapılması gerektiğini konuştuk. Kurumuş ağaçlar, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in kendi deyimiyle ilk göz ağrısı, ilk kitabı Kurumuş Ağaçlar. Şöyle yazıyor ön sözünde. Bir ormana ayak bastığımızda bin bir çeşit ağaç karşılar bizi. Hangisine bakacağımızı şaşırırız. Ormanda en az ilgimizi çeken şüphesiz kurumuş ağaçlardır. Bu ağaçların işlevini yitirdiğini, hatta onların ormanın görüntüsünü bozduklarını bile düşünürüz içimizden. Peki, size kurumuş ağaçların pek çok canlıya hayat kaynağı olduğunu söylesek, canlılar için onların da en az yaşayan ağaçlar kadar faydalı olduklarını anlatsak? Şaşırdınız değil mi? Öyleyse gelin bu serüveni birlikte okuyalım diyor Alper Tüydeş, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı ve burada da yazar olarak kendisiyle programımızda konuşacağız. Merhaba Alper Bey, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
Dumanı üzerinde bir kitap değil mi? Henüz çıktı.
Evet, hala heyecan sürüyor.
Hayırlı olsun, ne güzel, çok yolu açık olsun. Çalışmalarınız çok ses getiriyor. Şimdi tabii siz özellikle de bu ölü bir ağaçtan daha fazlasının var olduğunu söylerken, ölü ağaçlar ya da kuru ağaçlar, ölü demeyelim ama kuru ağaçlar çevresinde nasıl hayat veriyor bunu konuşacağız. Niye böyle bir kitap yazmak istediniz? Önce onu sorayım size.
Aslında şöyle, ben zaman zaman okullarda ya da çeşitli öğrenci gruplarıyla bir araya ormanda özellikle geldiğim zaman onlara yerinde ormanı anlatırken, yaban hayatını anlatırken kuru ağaçları özellikle seçip onların yanında uygulamalı olarak hatta içlerinde yaşayan canlıları bazı gözüken kısımlarında anlatarak çocuklara kurumuş ağaçların önemini yani ormanda öldüğü zannedilen bir ağacın aslında çevresine nasıl hayat verdiğini canlı canlı anlatıyordum. Kitap çıkartmak da aslında tabii ki de hayallerimden, hedeflerimden bir tanesiydi. Ve bunu çocuklar için yapmış olmaktan da ayrıca mutluyum. Çünkü doğa için bir şeyler yapacaksam en başında her zaman çocuklar var. Çünkü gelecek hem onların elinde. Yarın öbür gün bu anlattıklarımdan etkilenip ileride yön bir şeylere, kurallara yön verecek konuma geldiklerinde bunlara dikkat edip doğa adına daha olumlu kararlar alabileceklerini düşündüğüm için de her zaman önceliğim onlara anlatmak, onlara dikkat çekmek, onlara farkındalığı tanıtmak, anlatmaktan yana olduğum için de bir çocuk kitabıyla yazarlık kısmına el atmış oldum aslında.
Ne güzel.
Böylece kurumuş ağaçlar ortaya çıktı diyebilirim.
Evet, doğaya yapılacak en büyük yatırım çocuklara yapılacak yatırımla evet. başlar diyorsunuz. Aslında biraz galiba yetişkinlerden umudunu yitirmiş gibi görünüyorsunuz, görünen o.
Aslında evet, yani çocuklarla okullarda çağırdıkları zaman da mümkün oldukça dördüncü sınıfa kadar olan çocukları daha çok istiyorum. Hem onları öğrenmeye daha çok açık oluyorlar, daha hevesli oluyorlar. Ve daha can kulağıyla dinleyip dediklerimi daha çok akıllarına yazdığını düşünüyorum ben.
Ne güzel.
Ağaç yaşken eğilir lafı biraz da bu yönde beni yönlendiren sebeplerden bir tanesi.
Evet.
Ama daha keyifli oluyor onları anlatmak. Anladıklarını anlattıklarımı dinlediklerini görmek ya da o konuyla ilgili sorular sorup örnekler vermeleri daha diri tutuyor bence konuyu.
Evet, o yüzden
çocuklar daha başka.
Şimdi tabii siz kuş gözlemcisisiniz, doğa fotoğrafçısınız ama kuşlar sadece konuşmuyor. Örneğin onlar doğayla ilgili bize çok ipucu veriyor diyorsunuz. Onları tabii gözleyerek pek çok sonuca da ulaşmış birisiniz. Kuru bir ağacın çevresine hayat verirken galiba yine kuşlar gözlenirken ortaya çıktı değil mi bu ulaşmış olduğunuz bildirimler?
Yani benim bu kitapta yazdığım bütün konuların hepsi benim aslında bizzat gözlemlediğim ve yaklaşık bir 10-12 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkanlar. Ve hala bunu öğrenmeye yeni yeni ya bak kuru ağaçlar buna da sebep oluyor mu diyebileceğim olayları da gözlemleyebiliyorum. Yani aslında kitap bitmedi. Hala kitapta olmayıp da kitaba yazmayıp da fakat kuru ağaçların onun etkilerini görebileceğimiz daha pek çok olay yaşanıyor aslında gözümün önünde. İleride bununla tekrar belki harmanlayıp daha geniş çaplısında tekrar dile getiririz diye düşünüyorum.
Tabii siz doğa fotoğrafçısı olduğunuz için geziyorsunuz, her yerdesiniz. Ve evet, tabii mesela şu anda da sanıyorum Karadeniz'desiniz değil mi? Yine doğada çalışıyorsunuz.
Ordu'dasınız. Ordu'da şu anda konuşuyorum sizinle. Boztepe yakınlarında.
Ne kadar güzel. Doğanın içinde bir yerdesiniz ama biz ne kadar güzel derken siz oradaki olumsuzlukları bizzat gözlemleyebiliyor ve inceleyebiliyorsunuz. Yani aslında burada Marmara'nın müsilajı sizin de çalıştığınız alanlardan biri. Bazı dere yataklarıyla birleşen yerlerde, denizin kavuştuğu yerlerde, denize kavuşulan yerlerde neler görüyor, neler gözlüyor, pek çok şeyin tanığısınız. O olumsuzluklar sizin içinizi acıtıyor ve onları paylaşmaya çalışıyorsunuz. Yani aslında biz size bir nevi doğanın taleplerini ileten bir aracı gözüyle bakabilir miyiz Sayın Tüydeş?
Kesinlikle, kesinlikle öyle, gerçekten öyle. Hatta ben de bu noktada biraz şöyle bir sistemde de bulundum. Düne kadar yani bundan 3 yıl önce, 5 yıl önce bazı derelerde meydana gelen insan etkenli kirlilikleri dile getirirken o zaman bizimle beraber yürüyen, ses çıkartan insanlar o derelerin geçtiği köylerdeki insanlardı sadece. Ama bugün o derelerin denize döküldüğü noktayla birlikte denizlerde de bu sorun ortaya çıkınca artık bakıyorum ki pek çok daha Marmara'nın bölgesine gelip insanların denizleri, manzaraları, işte sofralarına gelen balıktan tutun da tatil için denize girdikleri kısımlarda meydana gelen bir olumsuz durum sayesinde artık herkesin sorunu oldu. Düne kadar sadece o kirli olan derelerin çevresindeki köylerin sorunuyken bu artık herkesin sorunu haline geldi.
Ama popüler olunca, popüler hayatımıza zarar verince anladık biz. Temelde doğa için değil. Mesela siz hep şunu vurguluyorsunuz. Az önceki konuğumuz Profesör Doktor Çağatay Tavşanoğlu'yla da yanan orman alanlarına bakışımızın değişmesi gerektiğini konuştuk. Evet. O da tıpkı sizin gibi bozkır gibi görünen bazı alanların değersiz görülmesi, buraların ağaçlandırılması, tarlalara çevirmenin yanlış olmasından söz ediyor. Siz de bu vurguyu yapıyorsunuz. Çok ilginç bir durum.
Tabii ki de. Yani o ya isminde sadece bozkır olan birçok kuş türü var.
Evet.
Mesela yani sadece bu hayvanların yaşam alanları aslında bozkırlar.
Hı hı.
Biz bozkırları hep çimenlik, çimenlik, boş arazi. Hani bir şey yapılacaksa önce bozkırı gözden çıkartıyoruz. Çayırları kuru çayırları gözden çıkartıyoruz ama yani o çayırların ismini taşıdığı yani tek yaşam alanı, üreme alanı, beslenme alanı orası olan pek çok canlı türü var aslında.
Tabii.
Sadece kuşlar değil, kelebeklerden tutun sürüngenlere kadar doğadaki pek çok hayvanın yaşam alanı. Hocamız az önce çok güzel konulara değindi. Ben ondan da bahsediyorum. Yani biz her bulduğumuz alanı ağaçlandırmak da çok iyi bir şey değil aslında.
Ve kuru ağacı öldü kabul etmek de doğru değil.
Tabii.
Siz bunu da özellikle vurguluyorsunuz.
Tabii.
O zaman bu kuru ağaçlar kitabınıza nasıl ulaşacaklar onu da öğrenelim sizden.
Şu anda artık Türkiye içerisinde kitaplar kitap evlerine de dağıtım başladı. Ama şu anda tüm seçkin kitapçılarda online olarak sipariş verebilirler.
Çok güzel. Çok güzel.
Karavan Çocuk ailesi olarak ben de böyle bir ilk kitabımı değerli hocamız Sait hocamızla birlikte, Sait Köşk'le birlikte kendisi Twitter'dan bu hikayeyi ilk okuduktan sonra zaten yeni kurulmuş bir yayın eviydi.
Hı hı.
Ya dedi biz bunu dedi doğa için çok güzel bir bizim bu yüz akımız olacak bir kitap olur. Biz bunu çok istiyoruz dediler sağ olsunlar ki ben de nereden başlayacağımı
çok
merakla
güzel
bekleyen bir fırsat kolluyordum ve böylece kitap ortaya çıktı.
Hepinizin eline emeğine sağlık diyelim başta sizin ama bu arada biz sizinle Yaren Leylek ve Adem amcayı konuşmuştuk. Programımızın sonuna geldik, oradan da bir haber alalım hazır. Nasıl durum, geldi mi bu sene yine?
Tabii ki de geldi. Hatta şu anda yavruları artık uçmak üzere. 5 yavru büyüttü bu sene.
Ne güzel.
Bu sene Karacabey Belediyesi yavrulardan hepsine halka ve bir tanesi de çift takılmasını sağladı. Yani bundan sonra Yaren Leylek ve Adem amcayı severler yakında aktif olacak programla birlikte Yaren Leylek'in yavrusunu 5 numaralı yavruya taktık. Yavrusunu göç ederken artık yaz kış nereye gittiğini, baharda ne zaman geleceğini ve bundan yola çıkarak da Yaren'in aslında göç yolculuğundaki bir simülasyonunu yavrusu sayesinde biz görmüş olacağız.
Ne kadar anlamlı bir çalışmaydı bu zaten. Hatırlatalım, Bursa Karacabey eski Karaağaç Leylek Köyü'ndeki bir hikayeydi. Ve yıllardır gelen bir leylekten söz ediyoruz. Adem amca ile dostluğunu devam ettiren Yaren Leylek ve Adem amca hikayesini bizimle paylaştınız, buluşturdunuz. Ve devamı da geliyor. Fikri takip böyle bir şey olsa gerek değil mi Alper Bey? Tebrik
evet,
ederiz sizi.
Yani insanların doğaya bakış açısı, leyleklerin evet. Yavrularının büyütme aşamasındaki zorlukları, yuva yaparkenki zorlukları, tabii. Yağmurda, dolu yağışında nelerle karşılaştıklarını da yakından gördüler.
Devamını da yani göreceğiz. Bekliyoruz sizden devamını da. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim. Sağ olun.
Sağ olun. İyi yayınlar.
İyi günler.
İyi günler diliyorum.
Alper Tüydeş'in Kuru Ağaçlar kitabı üzerindeki söyleşimizde bugün iklimin geleceğinin son dakikalarına ulaştık sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve ben Hafize Okan. Her perşembe iklim değişikliğine dikkatlerinizi çekmek ve dünyamızın geleceği için harekete geçelim demek üzere biz mikrofonlarımızın başında buluşmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.
İklimin